Ekonomi gündemi.
Kıymetli dinleyiciler, ben Erdal Tanas Karagöl, Türkiye'nin Sesi Radyosu Ekonomi Gündem Programı'ndan, program ekibi adına herkese iyi günler diliyorum. Bu hafta ekonomide normalleşmeyi konuşacağız. Biliyorsunuz dünya ekonomisi, ülkeler ekonomisi içinde Türkiye'de olmak üzere 2019 yılında yaşanılan bu COVID-19 salgını nedeniyle ekonomide, sağlıkta, turizmde, ihracatta, ticarette, eğitimde yani tüm alanlarda bir anormalleşme yaşandı. Salgın tüm sektörleri etkiledi, insanları etkiledi, hayatı kısıtladı, ekonomiler kapandı. Dolayısıyla 2020 yılı bu anlamda gerçekten ekonomik anlamda diyelim bazı temel göstergeleri aldığımızda bir kayıp olarak alabiliriz ve bir anormalleşmenin yaşanması nedeniyle de 2021 yılı ile ilgili bir umutlu bir bekleyiş var. Ya da 2020 yılındaki anormalleşmenin normalleşeceği, dolayısıyla ekonomilerin tekrar açılacağı, ihracatın artacağı, eğitimin yakın zamanda başlayacağı, dolayısıyla salgının kontrol altına alınacağı, turizmin bir anlamda tekrar başlayacağı, yani ülke arasındaki kısıtlamaların azalacak konusunda güçlü bir beklenti var. O yüzden yani 2020 yılında sürekli biz hani normalleşmeden bahsettik. 2020 yılında salgının biraz hız kesmesi dolayısıyla tüm ülkeler olmak üzere Türkiye'de de hatırlarsanız Haziran ayında bir normalleşme dönemi başladı. Ama sonraki aylarda tekrar salgının başlaması, yani bazı ülkelerde ikinci dalga, bazı ülkelerde üçüncü dalga nedeniyle yani o normalleşmenin tekrar anormalleşti ya da salgının zirve yapması nedeniyle tekrar hani başa dönülmesi konusunda yeni bir dönem başladı. Tabii biz o anlamda 2021 yılı ile ilgili 2021 yılındaki özellikle aşıların ortaya çıkması, acil kullanım onayı alan bazı aşıların hayata geçirmesi, insanların aşılanması içinde Türkiye'de olmak üzere bir anlamda aşılamanın hız kazanması, aşı sayısının artması, aşıların etkinliğinin bir şekilde hani görülecek olması, daha işin başlangıcındayız, başındayız. Bu aşıların etkinliğiyle beraber aslında dünya ekonomisinde ya da ülkelerin ekonomisinde de bir normalleşme yaşanacak konusunda güçlü beklenti var. Yani aşıyla gerçekten ekonomik normalleşme şu anda aralarında çok güçlü bir ilişki olacağı ya da güçlü bir beklentinin olduğu bir dönemde. Çünkü 2020 yılında ülkelerin diyelim aldıkları tedbirlere bakıldığında tedbirler belki belli dönemlerde salgının hızının kestiği, dolayısıyla ekonomide, işte eğitimde diyelim belli sağlıkta hani bir normalleşme yaşandı ama bu normalleşmenin sonuçta geçici bir normalleşme olduğunu gördük. Dolayısıyla hani uzun vadeli bir normal hayatın normalleşmesi, ekonomilerin normalleşmesi aslında salgının bitmesiyle, kontrol altına alınmasıyla ya da hani tüm ülkelerde, tüm dünyada bunun olmaması, yani pandemi durumuna gelmemesiyle birebir ilgili olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden aşılar bu anlamda gerçekten bu normalleşmeyi sağlayacak en önemli araçlardan olacağını ya da bir bu normalleşmenin gerçekten reçetesi olacağını bir anlamda söyleyebiliriz. Çünkü biliyoruz ki yani aşılarla beraber aslında bir umutlu bir bekleyiş var ve bu aşılarla toplumsal bağışıklığın diyelim artacak olması bir taraftan eğitimin kısmen de olsa diyelim yavaş yavaş başlayacak olması, sağlık yükünün, hastanelerin yükünün azalacak olması, Şu anda birçok ülkede kapanmalar dolayısıyla yani iş yerlerinin kısmen açılacak olması, insanların işine dönecek olması, yine bir anlamda hani ekonomideki o aktivitenin canlanacak olması gerçekten önemli. Çünkü yani biz işte 2020 yılıyla diyelim karşılaştırdığımızda kısıtlamalarla kapanmalar dolayısıyla bir taraftan hani üretim açısından bir problemler diyelim yaşandı. İnsanlar üretim yapamadı, çalışamadı, iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Diğer taraftan tabii ekonomik büyüme için, ekonomik canlanma için insanların işte gelir elde etmesi, dolayısıyla bunu harcaması lazım. Yani hane halklarının harcaması bu anlamda gerçekten önemli. Yani ekonomik büyümeyi ya da gayri safi milli hasıla harcama açısından diyelim baktığımızda birinci kalemin hane halkının, yani bizim harcamalarımız olduğunu söyleyebiliriz. Hane halkının harcamalarının bir anlamda artmış olması yatırım harcamalarını önemli ölçüde tetikleyecektir. Yatırım harcamalarının diyelim artması, yatırımların artması üretimi, dolayısıyla ekonomik büyümeyi, gayri safi milli hasıla etkileyecektir. Buradan hem tüketim anlamda hem yatırım anlamda harcamaların artmış olması, ekonominin canlanması, kamunun, hükümetin diyelim gelirlerinin bir şekilde artacak olması, bu da özellikle de harcama bazı baktığımızda ekonomide önemli bir aktivitenin olacağını söyleyebiliriz. Diğer taraftan bizim gibi ekonomilerin ya da işte dışa açık olan ekonomilerin, ihracatın ekonomik büyümeler için çok önemli oldu ya da belki ekonomik büyümeler için en itici gücün ihracat olduğunu düşünürsek, bir anlamda aslında üretimin artışı daha çok ihracatın yapılmasına, salgının diyelim hız kesmesi, açıkçası diğer ülkelerin tüketim harcamalarının artması bizim de ihracatımızın artmasına neden olur ve bir anlamda aslında yani hem ihracat açısından, yani dış talep açısından, hem tüketim harcamaları, yatırım harcamaları, kamu harcamaları dolayısıyla iç talep açısından da, yani hem iç hem dış talep açısından büyük bir ekonomik canlanma, aktivite, ekonomik büyümeyi gerçekten bu anlamda hızlandıracak bir sürecin yaşanmasına da neden olabilir. O yüzden aşılar bu anlamda gerçekten tüm sektörlerde toparlanmayı, yani insanların o eski belki yaşam biçimlerine dönme konusu, belki zamana ihtiyaç var ama yani harcama yapması, tüketim yapması, en önemlisi de gelir elde etmesi, insanların işine dönecek olması, kapanmaların azalması, ekonomilerin normalleşmesine önemli ölçüde katkı yapacaktır. Diğer bir önemli husus, bu normalleşme için biliyorsunuz biz Kasım ayı itibariyle ekonomi yönetimindeki değişiklik, fiyat istikrarının sağlanması konusunda Merkez Bankası'nın attığı adımlar, özellikle bu faiz arttırım adımları, yüksek faiz politikası, aslında bir taraftan fiyat istikrarının sağlanması, diğer taraftan kurlardaki bu normalleşmenin sağlanması konusunda önemli bir politika değişikliğine gidildi. Açıkçası fiyat artışlarının olması, enflasyonun yüksek olması gerçekten hani tüm makroekonomik göstergeler kötüleştiren bir durum. Yani enflasyon bu anlamda tüm makroekonomik göstergeler için bir tehdit, yani anormal bir durum oluşturuyor. Yine kur ile enflasyon arasındaki bu geçişkenlik, yani enflasyon arttığında kurların baskının olması, kurlardaki artışın enflasyonu tekrar tetiklemesi, fiyat artışlarına neden olması, bir anlamda bu döngünün kırılması gerekiyor. Çünkü hani bu döngünün sürekli çalışması aslında hem ekonomik büyüme üzerinde etki yapar, hem yatırım üzerinde, yatırım kararları üzerinde, dolayısıyla hani yatırımcıların normal yatırım yapmasının önünde en büyük engel olacağını söyleyebiliriz. O yüzden hani o yüksek enflasyon trendinin başlaması birçok göstergeydi. Başta ekonomik büyümeyi olmak üzere tüm göstergeleri olumsuz etkileyebilir. Bu amaçla enflasyon kur faiz döngüsünün kırılabilmesi için Merkez Bankası'nın biliyorsun işte faiz artırım kararları geldi ve bu faiz artırımlarla beraber kurlardaki hareketliğin yani daha böyle durduğu önümüzdeki dönemler itibariyle de hani enflasyonun düşeceği dolayısıyla kontrol altına alınacağı konusunda bir beklenti var. Tabii bu Merkez Bankası faiz arttırdı dolayısıyla hemen kurlarda ya da işte enflasyonda bir azalmayı hemen beklememek gerekiyor. Çünkü Merkez Bankası'nın uyguladığı araçların etkinliği ya da işte bunlardan sonuç elde edilmesi biraz zaman alıyor. Yani bu para politikası araçları anlamında diyelim faizin etkisini göstermesi belki işte normalde teorik anlamda işte 3 ile 6 ay arasında bunların sonuçları görülüyor. Bu yani 3 ay görülmesi durumunda şu yukarı diyelim 2021'in ilk çeyreği itibariyle işte Mart itibariyle özellikle diyelim enflasyondaki bu azalış trendinin ciddi şekilde görülmesi durumunda belki sonraki dönemlerde yani bu yüksek faiz politikasından çünkü yani bu yüksek faiz de gerçekten bir anormal bir durumu ifade ediyor. Yüksek faizden daha ekonomik büyümeyi sağlayan, ekonomik büyümeye tehdit olmayan ama bir taraftan da enflasyonu düşürme etkisi olan kurları kontrol eden bir anahtar ya da bir önemli bir hani gösterge faize ihtiyaç var. Bu anlamda önümüzdeki dönemler itibariyle diyelim kurlardaki bir hareketlerin durması ya da enflasyon kontrol altına alması, enflasyonun düşme trendinin hani sürekli hale geldi ve ekonomide normalleşme diyelim işte aşıların tamamlanması ya da işte vatandaşın büyük bir kısmının aşılanacak olması, bu aşıların etkin olması hani bununla da beraber ekonomideki bu uygulanan politikanın sonuç vermesi aslında iki taraflı olumlu bir normalleşmeyi de beraberinde getirecektir ve bu da belki biz Mart'tan sonra yani bir Mart'a kadar belki yani öncesi olsa daha iyi ama Mart itibariyle ya da işte birinci çeyreğin sonu ya da ikinci çeyrek içerisinde Nisan, Mayıs, Haziran aylarında bu başlatılan bu yüksek faiz oranlarının aşağı düşürmesi konusunda Merkez Bankası'nın alacağı yeni kararlar bir şekilde bu ekonomideki normalleşmeyi bir şekilde daha da arttıracağını söyleyebiliriz ve bu da hem daha düşük enflasyon oranın gerçekleşmesine hem işte kurun diyelim kontrol altına alınmasına hem de daha düşük faizlerle yeniden daha büyük ekonomik büyüme oranlarına bir anlamda erişilebilir. Çünkü yani biz sürekli olarak aslında şu anda belki bu yüksek faizleri yani çok belki gündemde değil özellikle kurların kontrol altına alınması ya da enflasyon kontrol altına alınması şu anda birinci öncelik olduğu için yani yüksek faizle belli bir dönem belki katlanılabilir ama özellikle de yani işte dış finansmana ihtiyaç duyan ülkeler, bizim gibi ülkeler ya da işte cari açı olan ülkelerin bu anlamda da özellikle hem dışarıdan yabancı sermaye hem doğrudan yabancı yatırım hem diyelim portföy yatırımlarının ülkeye girmesi konusunda bu anlamda yüksek faiz maalesef ihtiyaç var. Belki de hani zorunlu bir politika tercihi olarak öne çıkıyor. Yani bunu belki yapmak gerekiyor. Bir taraftan da tabii yüksek faiz normalleşme için belki kullanılan bir şey ama uzun süreli yüksek faizle ekonomik büyümeyi sürdürmek gerçekten çok zor. Yani bizim gibi ülkeler için yani dediğimiz gibi belki işte belli amaçları yerine getirebilmek için zorunlu bir tercih olabilir ama yüksek faizin en diyelim olumsuz anlamdaki etkisi ekonomik büyümeyi azaltmasıdır, düşürmesidir. İşte ekonomilerin potansiyel büyüme oranının altında kalmasıdır ya da potansiyel bir üretimi varsa, gayri safi milli hasılası varsa bu gayri safi milli hasılasının altında kalmasına neden olabilir ve bu da uzun süre istemediğimiz bir durum olarak önümüze çıkıyor. Çünkü biz Türkiye olarak yüksek ekonomik büyüme performansı gösterebilecek bir ülkeyiz. Yani böyle bir potansiyelimiz var. Yani çok yüksek ekonomik büyüme rakamlarını gerçekleştiği bir ekonomimiz var. Dolayısıyla bu potansiyel ekonomik büyümenin devam edebilmesi için bir anlamda da yani faizlerin gerçekten düşük olması gerekiyor. Yatırımların artması gerekiyor. İşte harcamaların artması gerekiyor. O yüzden yani orta gelir grubu içerisinde yer alan ve 4046 ile 12.500 dolar kişi başı gelire sahip ülkeler olarak adlandıran orta gelir grubunun üst diliminde yer alan hani 9.000 doların üzerinde 2019 verileriyle kişi başı geliri olan Türkiye için bu kişi başı gelirini arttırması için daha yüksek ekonomik büyüme rakamlarına ihtiyaç var. Daha yüksek gayri safi milli hasıla rakamlarına ihtiyaç var ve bu da yani ülkenin daha düşük büyüme oranları nedeniyle belki de hani uzun süre bu orta gelir grubunun üst dilimde kalmasına da neden olabilir. Çünkü yani bu kişi başı gelir hesaplanırken bir taraftan üretiminizin arttırmanız gerekir. Diğer taraftan da ürettiğinizin değeri dolarla hesaplandığı için yani bir tarafta düşük büyüme oranları bir taraftan da derim dolarda artış olduğunda daha düşük kişi başı gelire ulaşmaya da gelire sahip olma durumuyla karşı karşıya kalınabilir. O yüzden yani bu kişi başı geliri arttırabilmek için bir anlamda da daha yüksek ekonomik büyüme rakamlarına ihtiyacımız var. Bu da dediğimiz gibi belki hani şimdi değil ama orta uzun vadede düşük faizlerle daha yüksek ekonomik büyüme oranlarını Türkiye'nin hedeflemesi gerekiyor. Diğer taraftan tabii yüksek faizler açıkçası bir şekilde de gayri safi yurt içi hasılanın hem düşük olduğu anlamına geliyor hem de işte belli göstergelerde gayri safi yurt içi hasılaya göre hesaplandığı için gayri safi yurt içi hasıla diyelim baz alındığı için borcun gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı baz alınarak yani diyelim ülke ekonomisiyle ilgili belli hesaplamalar yapılıyor, karşılaştırmalar yapılıyor. Ama ekonomik büyümenin yüksek olması, gayri safi yurt içi hasılanın yüksek olması bir anlamda da bu makroekonomik göstergelerin de iyileşmesine olumlu etki yapacağını söyleyebiliriz. Bir diğer belki önemli husus hem iç ekonomik politikalarla ilgili hem de işte salgınla ilgili ama dış politikayla ilgili özellikle AB ülkeleriyle ilgili ya da ABD ile ilgili yeni dönemdeki politikalar, değişiklikler aslında ekonomik büyümeyi, normalleşmeyi sağlayacak önemli politikalar olacağını söyleyebiliriz. İşte son dönemlerde Türkiye'nin AB ile ilişkiler, AB ile devam eden şu andaki sıcak ilişkilere baktığımızda özellikle Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin Türkiye-AB ilişkileri anlamda da pozitif bir durumu ifade ettiğini edeceğini söyleyebiliriz. Yani Türkiye'nin AB ile ilişkileri hem AB ülkelerle ilişkiler anlamda pozitif olması bir anlamda hani siyasi ortam anlamında diğer taraftan Türkiye'nin AB ülkelerine gerçekleştirdiği önemli miktarda ihracat var, ticari ilişkiler var. Türkiye AB ülkelerinden önemli miktarda işte yabancı sermaye çekiyor ya da işte portföy yatırımları geliyor. Bu anlamda da finansal anlamda ilişkilerin iyileşmesi, Türkiye ekonomisinin hem normalleşmesi adına önemli bir adım. Diğer taraftan da AB ile ilgili olarak son dönemlerde işte gerçekleştirilmesi planlanan ekonomik ve hukuki reformlar bir şekilde yani hem ülke algısı anlamında, ülke risk primi anlamında, yatırımcı anlamda önemli bir pozitif bir durum. Yani hani ilişkiler normalleşmesi, ekonomideki normalleşmenin de artışına bir anlamda önemli ölçüde katkı yapacaktır. Diğer taraftan Önemli bu hususta ABD-Türkiye ilişkileri. ABD'nin yeni seçilen başkanının göreve başlaması ile beraber Türkiye-ABD ilişkileri için yeni bir dönem. Daha önce biliyorsunuz belli problemler yaşanmıştı. Trump döneminde savunma sanayi başkanlığına uygulanan yaptırımlar ya da özellikle S-400 füze hava sistemleriyle ilgili gerginleşen ilişkileri de göz önünde bulundurduğumuzda, yani bir taraftan savunma sanayi alandaki sorunlar, diğer taraftan da açıkçası Türkiye-ABD ilişkilerinin bir anlamda gerginleşmesi, hem Avrupa ile ilgili de belli gerginliklerin artmasına, Orta Doğu'da belli gerginliklerin artmasına, dolayısıyla bu gerginliklerin politik risk olarak öne çıkmış olması Türkiye ekonomisiyle ilgili belli bir olumsuz bir durumu ya da anormal bir durumu ifade ediyordu. Dolayısıyla yani bu hem AB ile hem ABD ile ilişkilerin normalleşmesi açıkçası ekonominin de normalleşmesine, yeniden belki bir dönemin başlamasına, birçok gündem maddesinin değişmesine, yeni ekonominin belki hani merkezde olduğu, öncellendiği ilişkilerin bir anlamda da ekonomik ticari ilişkileri daha da pozitif anlamda etkilediği bir dönem olacağını bekliyoruz. Dolayısıyla tüm alanlardaki normalleşme hem 2021 yılı ile ilgili beklentilerin pozitif olmasına, diğer taraftan da ekonomik yükün ya da ülkelerde şu andaki mevcut ekonomik sıkıntıların giderilmesine de bu anlamda önemli katkılar yapacağını söyleyebiliriz. Evet, program sonuna geldik. Haftaya yeni bir konuda tekrar görüşmek üzere. Ekonomik gündem programdan herkese iyi ve sağlıklı günler diliyorum.
Ekonomi gündemi.